Ayrım 30.
Bense size kendi tarihinize iyi bakmanızı önerecektim, dedi Bernd. Ayağa kalkmıştı ama her an yıkılacakmış gibi sallanıyordu. Eğer tarihinize iyi bakarsanız Kürt meselesini de çözersiniz. Yoksa daha çok başınız ağrır. Yüzbaşının konuşmasına fırsat vermeden elini uzattı. Hoşça kalın. Tartışmaya başka zaman devam ederiz. Uzatılan eli sıktı Eşref ama içindekileri söyleyememenin sıkıntısını yaşıyordu. Bernd sallanarak uzaklaşırken Timothy de kalktı. Ben de gideyim. Bu halde araba kullanamaz. İki yabancı uzaklaşırken adam Ermenilerle bozmuş diye mırıldandı yüzbaşı. Arkeolog değil, sanki Ermeni teröristi. Hepsi manyak bunların, diye söylendi Kemal. Bir daha bunlarla asla kazıya katılmam. Yatıştırıcılık görevi yine Esra'ya düştü. Türklerden oluşan ekiplerde sorun yaşanmıyor mu sanki? Yaşanıyor ama hiç değilse ulusumuza hakaret edilmiyor. Dönünce ben Bernd'le konuşurum, dedi Esra. Bu konuyu kapatalım artık. Bardağındaki rakıdan bir yudum içen Teoman, yerinde olsam onu beklemezdim, diye homurdandı. Ne zaman döneceğini Tanrı bilir. 23. Tablet. Tanrılar bilmem gerekeni kendileri için en uygun zamanda söyletmişlerdir Layımas'a. İşittiklerimden sonra saraya dönmeyi, Pisiris'in yüzünü görmeyi içim kaldırmadı. Yürüyerek Fırat'ın kenarına indim. Yaz sıcağında ekin toplayan kölelerin yanından geçerek nehre yaklaştım. Yaşlı bir incir ağacının altına oturarak geçirdiğim yılları düşünmeye başladım. Öfkem geçmişti ama acı yemyeşil otları kurutan güneş gibi yüreğimi yakıyordu. Pisiris'in söyledikleri doğruydu. Ben bu ülkenin en iyi yetiştirilmiş adamıydım. Bilgiliydim, sadıktım, çalışkandım, uysaldım ama bunların ne yararını görmüştüm. Büyük babam da öyleydi, babam da, onlar ne yararını görmüşlerdi. Babam yazmanların, tanrıların kalemi olduğunu söylemişti. Oysa biz akıllı ya da aptal, korkak ya da cesur, bilgili ya da cahil, kralların kendi aralarında oynadıkları kanlı oyunlarda birer dama taşı olmaktan başka bir işe yaramamıştık. Ama krallar da tanrıların elinde birer oyuncak değil miydi? Tanrılar da kralları istedikleri yazgıyla ödüllendirip cezalandırmıyorlar mıydı? Kimin savaşı kazanacağına, kimin yenileceğine onlar karar vermiyor muydu? O zaman suçlu olan krallar değil, tanrılardı. Evet, başta fırtına tanrısı Teşup, onun karısı güneş tanrıçası Hepat, oğulları tanrı Şarruma ve tanrıça Kupaba olmak üzere suçlu olan Hattin'in bin tanrısıydı. Onlar bizim gerçek efendilerimiz değiller miydi? Yaptığımız her kötülüğü, her iyiliği onlar bilmiyorlar mıydı? Hepsinden önemlisi, bu kanlı savaşları çıkartan krallar, onların yeryüzündeki temsilcileri değiller miydi? Rahipler böyle söylemiyorlar mıydı? Tabletler böyle yazmıyor muydu? Tanrıların gazabından korkun diye bizi uyarmıyorlar mıydı? Bizim tanrılarımız korkunçtu, acımasızdı, tıpkı Asurlularınki gibi, tıpkı Urartularınki, tıpkı Frigyalılarınki, tıpkı tanıdığım bütün ülkelerinki gibi. Onlar üzerimize yıldırımlar yağdırabilir, bizi hiç sönmeyen ateşlerinde yakabilirler, bizi hastalıklarla kırabilir, açlıkla terbiye edebilirlerdi. Onlar güçlüydü, onların gazaplarından korkmak gerekirdi. Ama savaşlardan daha büyük gazap olur muydu? Tanrıların öfkesi, iki ırmak arasındaki toprakları boydan boya al kana boyayan bu savaştan daha yıkıcı olabilir miydi? Hunharca boğazlanmış genç savaşçıları, ırzına geçilen kadınlar, evlerinden sürülen yaşlılar, çocuklar, farklı dillerde feryatları göklere çıkan halklar. Bundan daha büyük bir gazap, bundan daha büyük bir ceza olabilir miydi? Peki tanrıların ne çıkarı vardı insanların bu kadar acı çekmesinden, ölmesinden, sakatlanmasından, evinden yurdundan olmasından? Kulları ölürse onlara kim görkemli tapınaklar yapacak, kim değerli hediyeler sunacak, kim tören düzenleyecek, kim yakaracak, kim dua edecekti? Yoksa bu vahşetin nedeni tanrılar değil de insanlar mıydı? Öldürme, ele geçirme, yok etme buyruğunu tanrıların temsilcisi krallar vermişti ama Katliamı yapanlar, el ayak kesenler, göz çıkaranlar, ev yakanlar halktı, kölelerdi. Güçlü bir öldürme güdüsü, yıkma dürtüsü, yok etme duygusu olmasa bu vahşeti gerçekleştiremezlerdi. Yoksa kralıyla, soylusuyla, halkıyla, kölesiyle vahşet biz insanların içinde miydi? Fırat'ın kıyısındaki incir ağacının altında oturmuş, hiçbir yanıt bulamadan beni günaha sokan bu soruları sorup duruyordum kendi kendime. Her soru kafamı biraz daha karıştırıyor, aklıma gelen her yanıt beni biraz daha korkutuyordu. Kafamın içi bu karmaşa ile çalkalanırken yaralı bir kurt yavrusunun iniltisini andıran bir ses duydum. Başımı kaldırınca elindeki testiyi bana uzatan köle bir çocuk gördüm. Sarışın başakların arasında bir zeytin tanesi gibi simsiyah duruyordu. Çıplak ayakları çatlamış, daha bu yaşta nasır bağlamıştı. Yırtık giysilerinin gizleyemediği cılız bedeninde kemikleri sayılıyordu. Bütün gün çalışmaktan halsiz düşmüş sesini bana duyurmaya çalışarak tekrarlıyordu. "Su içer misiniz saygıdeğer efendi?" Yorgunluğun yıkamadığı bu küçük köleye gülümsedim. Uzattığı testiyi alıp başıma diktim. Suyun tatlı serinliği kurumuş dudaklarımı ıslatarak ağzıma yayıldı. Bir anlığına da olsa günün sarı sıcağı, yüreğimin kara kederi gerilerde kaldı. Gökyüzünün kutsal sıvısı damarlarımdan bütün bedenime yayıldı, ruhumu yıkadı, arındırdı. Tanrıların, kralların, insanların zalimliklerine, alçaklıklarına karşın soluk almanın, dokunmanın, tatmanın, koklamanın, görmenin, düşünmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu hissettirdi. Köle çocuğun uzattığı testiden içtiğim su, bana yeniden yaşama sevinci, direnme gücü verdi. Derinden bir bakış, şefkatli bir dokunuş, içten bir fısıltı, tatlı bir gülümseyiş, ham bir meyvenin ağzımızda bıraktığı tat, çorak topraklarda açan nadir çiçekler gibi yaşamamız gerektiğini kanıtlayan o kadar çok işaret vardı ki yeryüzünde. Zalimliklere, kötülüklere bakıp küsmek, kendi kendimize haksızlık etmek olurdu. "Aşmunikal" diye mırıldandı dudaklarım kendiliğinden. "Aşmunikal." Birden onu ne kadar özlediğimi anladım. Küçük köleye teşekkür ederek testiyi uzattım. Çocuk testiyi alıp hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Ardından ben de kalktım. Fırat'a indim. Suyun kıyısına gelince dizlerimin üzerine çökerek yüzümü yıkadım. Babam için döktüğüm gözyaşlarının izlerini yok ettim. Serin suyun yüzümden akışını hissettim. Fırat'ın durulan suyunda kendi aksimi gördüm. Sudaki aksime bakarak "Yazman patasana" diye mırıldandım. Sonra başımı sallayarak ekledim. "Artık yazman patasana yok. Artık aşık patasana var. Herkes beni yine yazman patasana olarak çağıracaktı ama aşık patasana olacaktım. Halkımın, ülkemin izlediği yolu değiştirememiştim ama kendi yürüdüğüm yolu değiştirecektim." 24. Bölüm. Yolun üzerinde duruyordu. Sırtı dönük olmasına karşın kısa kesilmiş sarı saçlarından, geniş omuzlarından, uzun boyundan Bernd olduğunu anladı Esra. Seslenmeyi düşündü. Ama meslektaşı yoldan çıkıp kavakların arasına dalmıştı bile. Nereye gidiyordu bu adam? Onu izlemeye başladı. Köye uzanan toprak yoldan çıkıp o da kavakların arasına girdi. Birden kendini gölgeler arasında buldu. Gün ışığı sütunlar halinde gökyüzüne uzanan ağaçların gövdelerini, küçük ama sık yapraklarını aşıp bir türlü yere ulaşamıyordu. Esra bu koyu gölgelikte Alman arkeoloğu yitirmemek için büyük bir dikkatle ilerliyordu. Bernd'in durduğunu fark edince o da durdu. Aralarındaki mesafe iyice kısalmıştı. Birden Bernd'in başını çevirdiğini gördü. Kendini hızla yandaki ağacın arkasına attı. Bir süre öyle kaldıktan sonra usulca başını uzatarak meslektaşına baktı. Ama Bernd yoktu. Ağacın arkasından çıktı, gözleriyle çevreyi taramaya başladı. Hayır, Bernd yoktu. Fazla uzaklaşmış olamazdı. Ağaçların yan yana sıralandığı bu engebeli toprakta hızlı hareket etmesi çok zordu. Etrafına dikkatle bakınarak ilerlemeye koyuldu. 50 metre kadar ilerledi ama meslektaşını hala göremiyordu. Korunun içlerinde yürüdükçe gölgeler iyice koyulaşmaya, ortalık gece gibi karanlık olmaya başlamıştı. Yoksa kayıp mı olmuştu? Bu imkansızdı. Küçük bir koruydu burası. 500 metre sağa ya da sola yürüse açık araziye çıkardı. Böyle düşünerek bir süre daha ilerledi. Ama koru bir türlü bitmek bilmiyordu. Ortalık iyice kararmış, çürümüş otların kokusuyla hava ağırlaşmıştı. Önünü iyi göremediği için artık daha yavaş ilerliyordu. Birden tökezledi, ayağı bir ağaç gövdesine takılmış olmalıydı. Dikkatle bakınca takıldığı şeyin ağaç gövdesi değil bir insanın bedeni olduğunu gördü. Aman Allah'ım, yoksa Bernd mi? Kaygıyla yerdeki karaltının yanına çöktü. Bernd, ne oldu sana Bernd diyerek yüzü koyun yatan adamın ağır bedenini çevirmeye çalıştı. Eline bir şeylerin bulaştığını hissetti. Baktı, koyu renkli bir sıvı. Yoksa yaralandın mı? Adam mezar kadar sessizdi. Korulukta yankılanan kendi sesinden başka bir şey duymadı. Sonunda adamı çevirmeyi başardı. Yüzünü görünce aman Allah'ım bu Eşref diye bağırdı. Evet Eşref dedi tanıdığı bir ses. Bernd'le Tim'in cesedi de az ileride. Esra dehşet içinde sesin geldiği yöne döndü. Birkaç metre kadar ilerisinde bir adam dikiliyordu. Karanlıkta kim olduğunu çıkaramıyordu. Sen de kimsin? Aşk olsun Esra Hanım diyerek yaklaştı adam. Size nefis yemekler yapan, her gün dertleştiğiniz aşçınızı tanımadınız mı? Halaf, sen misin? Halafın sesi küçük korulukta arsızca çınladı. Benim, başka kim olabilirdi ki? Ama neden? Eski bir hemşerimin anısına. Eski bir hemşeri mi? Hadi ama anlamadığınızı söylemeyin. Patasana'dan söz ediyorum. Adamın mahremiyetini bozdunuz. Ortalık aydınlanmaya başladı. Kavaklar sanki birinden emir almışçasına açılarak gün ışığının onlara ulaşmasını sağladılar. Böylece konuştuğu kişinin yüzünü görebildi Esra. Ama bu halaf değildi. Başında tuhaf beresi, üzerinde etekleri nakışlı uzun giysisi ve elinde enli kılıcıyla tarihin derinliklerinden kaçıp gelmiş biriydi. Patasana diye söylendi Esra. Sesi korkudan kısılmıştı. Sen Patasana'sın. Sizi uyarmıştım dedi Patasana. Halafın aksanlı Türkçesiyle konuşuyordu. Tabletlerde yazdıklarıma uymadınız. Bunun cezasını çekeceksiniz. Esra adamın elindeki kılıcın havaya kalktığını gördü. Ama o kadar şaşırmış, o kadar korkmuştu ki ne bir şey söyleyebildi ne de kaçmaya çalıştı. Yazgısına teslim olmuş gibi sessizce olanları izlemeye başladı. Adam kılıcını havaya kaldırdı. Esra havaya kalkan kılıcın gün ışığını kestiğini gördü. Kesilen gün ışığı yere düşerken gözlerini kamaştırdı, sonra toprağın karanlığında sönüp gitti. Gün ışığının ardından kılıç da indi. O kadar hızlıydı ki Esra yalnızca gözlerini kapayabilmişti. Gözlerini açtığında pencereden süzülen kül rengi aydınlığı gördü. Yatağında kanter içinde doğruldu. Başı çatlarcasına ağrıyor, yüreği deli gibi çarpıyordu. Sırtını duvara yaslayarak derin derin soluk aldı. Yaşadıklarının yalnızca bir düş olduğunu anlayınca, halafın kebabından fazla yersen böyle olur işte diye gülmeye başladı. Gülünce başının ağrısı daha da arttı. Yataktan çıkmaya çalıştı ama ayaklarının titrediğini fark etti. Alt tarafı bir rüya diye söylendi. Çıplak ayaklarıyla inadına bastı odanın tabanına. Ama ne rüya! Dün gece yaşadığı tatsızlıklar yetmezmiş gibi bir de bu kabus bela olmuştu başına. Dün gece Bernd ile Timothy'nin gitmesinden sonra tuhaf bir beraberlik duygusu oluşmuştu Türklerin arasında. Oysa askerlik yapmamak için her yolu deneyen Teoman'ın Eşref'le aynı düşünceleri paylaşabileceği aklının ucundan bile geçmezdi Esra'nın. Kemal için de durum pek farklı değildi. Ya Kürt olduğu için alttan alta yüzbaşıdan çekinen halafa ne demeli? O bile yabancılar hakkında atıp tutmaya başlamıştı. Haklı olduklarından o kadar eminlerdi ki kazı başkanı olarak ekipte böyle bir gruplaşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmese, belki kendisi de aynı duyguları paylaşabilirdi. Ama görevi onu daha sorumlu davranmaya itmiş, arkadaşlarına gereksiz alınganlık gösterdiklerini söylemişti. Bernd'den kendisi de kuşku duymasına karşın onu mazur göstermeye çalıştı. Bunu yaparken de hiç istemediği halde Eşref'i kızdırmış, aralarına soğukluk girmesine neden olmuştu. Adam yabancı diye hakaretlerine bile tahammül ediyorsun ama biz üniforma giydiğimiz için söylediğimizden kuşku duyuyorsun diye herkesin içinde açıkça sitem etmekten çekinmemişti yüzbaşı. Esra onun gönlünü almaya çalışırken bu Timothy denen herif de onlardan diye suçlamaya başlamıştı Kemal. Baksana şu Ermeni kadının kardeşini bulmak için elinden gelen her yardımı yapıyor. Bu kadarı da fazlaydı. İyice saçmalıyorsun diye bağırmıştı Esra. Zavallı bir kadına yardım etti diye adamı Ermeni yanlısı ilan edeceksin neredeyse. Bu tartışmadan sonra masanın tadı iyice kaçmış, uzun süren bir suskunluk başlamıştı. Teoman suskunluğu kırar umuduyla halafa türkü söylemesini rica etmiş, genç aşçı ardı ardına iki barak türküsü söylemişti. Teoman'la Esra Türkiye'ye katılmaya çalışmışlar, olmamış, türkülerin arkası gelmemişti. Gecenin sonuna doğru Eşref yumuşamaya başlamış, bir ara Esra'nın kulağına eğilip Fırat kenarında gezinti yapmayı bile önermişti. Gündüz onu yemeğe çağırırken Esra da gece Fırat'a ineceklerini, geçenlerde oturdukları kayadan ırmağı izleyebileceklerini düşünmüştü. Ama olanlardan sonra ne ırmağın ışıltılı sularıyla ne ayın güzelliğiyle ilgilenebileceğini sanmıyordu. Sarhoş olduklarını bahane ederek yüzbaşının teklifini kabul etmemişti. Adamın asılan suratını görünce üzülmüştü ama yapmak istemediği şeylere hayır demeyi öğrenecek kadar büyümüştü. Esra konuğunu yollayıp yatağına uzandığında Eşref'e haksızlık ettiğini düşünmüştü. Ruhsuz katı bir insan mıydı? Öyle değildi aslında. Ama bunca işin gücün arasında hem de ekip arkadaşlarının gözünün önünde Eşref'le birlikte gece gezintisine çıkmayı da kendine yedirememişti. Ekipte aşk yeterince soruna yol açmıştı zaten. Bir de kendisi sorun olmak istemiyordu. Üstelik şu cinayetler aklını kurcalayıp dururken kendine hak veriyordu. Yine de rahatlamamıştı. Eşref'le gitmemesinin altında yatan asıl neden bunlar değildi. Canı onunla gitmeyi istememişti. İsteseydi bir yolunu bulup giderdi ama içinden gelmemişti. Gerçek buydu. Yoksa ondan bıkmış mıydı? Bu kadar çabuk mu? Yok canım. Ama bu ilişkinin geleceği olmadığını da çok iyi biliyordu. Ne kadar farklı iki insan oldukları her karşılaşmalarında bir kez daha açığa çıkıyordu. Yine de onunla yatmaktan çekinmemişti. Üstelik mutlu da olmuştu. Aman diye söylendi sıkıntıyla. Bu işler fazla düşünmeye gelmez. Gittiği yere kadar gider. Dün olduğu gibi bu sabah da kahvaltıya geç kalmıştı. Masaya yaklaşırken halaf çayları koymaya başlamıştı bile. Herkese günaydın derken gözleri hala yarı kapalıydı. Bernd ile Timothy karşısında oturuyorlardı. Masanın öteki ucuna oturan Elif bu defa Amerikalı'dan uzak durmayı seçmişti. Timothy kaygılı gözlerle süzdü Esra'yı. Peki görünmüyorsun, bizden sonra içmeye devam ettiniz anlaşılan. Fazla kaçırmışız dedi Esra yüzünü buruşturarak. İnsan bir kere başlayınca nerede duracağını bilemiyor. Çay yerine kahve iç dedi Bernd. İçten de akşamki tartışmayı tümüyle unutmuş görünüyordu. Kahvaltıdan sonra da iki aspirin al bir şeyin kalmaz. Bernd'e hala kızgındı Esra ama şimdi tartışacak hali yoktu. Haklısın dedi. Eliyle önündeki çay bardağını işaret ederek halafa döndü. Bunu alır mısın? Bana şöyle koyu kallavi bir kahve ver. Canı bir şey yemek istemiyordu ama yine de önündeki tabağa biraz peynirle iki dilim domates aldı. Biraz da zeytin piyazından yiyin dedi halaf. Ekşi ekşi midenizi bastırır. Esra zeytin piyazına uzanırken ne diyor Joachim diye sordu Bernd'e. Önemli bir şey yok. Otelde sorun çıkmış. Joachim'in Türkçesi pek iyi değil. Bir yanlış anlaşılma sonucu küçük salonu vermeye kalkmışlar. Konuşup hallettik. İşler yolunda. Bu sabah hazırlıklara başlayacaklar. Hazırlık dedin de ben gazetecilere dağıtacağımız metni yazdım. Kemal tahsihini yaptı, çeviri için hazır. Çok iyi dedi ben, döner dönmez Almanca'ya çeviririm. Metin Kemal'de mi diye sordu Timothy. Evet dedi Esra. Amerikalının onunla konuşmak istemediğini anlamıştı. Merak etme, senin için alırım. Bulursan alırsın dedi Murat. Sabah uyandığımızda Kemal yatağında yoktu. Esra'nın yarı kapalı gözleri şaşkınlıkla açıldı. Neden bahsediyordu bu çocuk? Gerçekten Kemal ortalıkta yok. Konuşan Teoman'dı. Bir yere mi gönderdin? Yo dedi Esra. Hiçbir yere göndermedim. Buralarda bir yerdedir. Buralarda bir yerlerde yok. Yürüyüşe çıkmıştır diye Hattuç ninenin bahçesine kadar gittim, orada da yok. Esra'nın başı çatlayacak gibiydi. Şimdi Kemal'i düşünmek istemiyordu. Fırat'ın kenarına inmiştir dedi. Konuşmak ona ölüm gibi geliyordu. Merak etme, gelir birazdan. Ama gelmedi Kemal. Ne kahvaltı sırasında ne de ekip kazıya gitmek için araçlara binerken göründü ortalıkta. İşçileri almaları için Elif'le Murat'ı minibüsle yollayan Esra, Kemal'e bakması için Teoman'ı Fırat'ın kenarına göndermişti. Kendisi de Bent'le birlikte Kemal'in yattığı odayı kontrol etti. Yatak dağınıktı. Demek ki akşam yatağında yatmıştı. Ama Kemal gibi hastalık derecesinde düzenli olan bir adamın yatağını böyle bırakarak kalktığı görülmüş iş değildi. İlk kez kaygı duydu arkadaşı için. İçtiği aspirinin ardından hafifleyen baş ağrısının yeniden şiddetlendiğini hissetti. Kazıdan ayrılmış olmasın dedi Bernd. Elif'le aralarında geçenlerden sonra aramızda kalmak istemeyebilir. Böyle habersizce çekip gider miydi? Habersizce mi? Gitmek istediğini söylemişti ya, izin alamayınca da. Yapar mıydı? Yatağın altına eğildi. Örtüyü kaldırınca Kemal'in kahverengi bavulu ortaya çıktı. Gitmemiş dedi. Sanki Kemal'i bulmuş gibi sevinçle çıkmıştı sesi. O da bizim gibi içkiyi fazla kaçırmıştı. Açılmak için nehrin kenarına inmiş olmalı. Çardağa geldiklerinde Teoman'ın eli boş döndüğünü öğrendiler. Ne yazık ki Fırat kenarında da yoktu. Endişe yeniden başladı. Nereye gider bu çocuk diye söylendi Esra. Başına bir şey gelmesin. Başına ne gelebilir ki dedi Teoman. Yanıt vermek yerine tasalı bir yüzle baktı Esra. Belki dedi sabahtan beri bu konuda görüş belirtmekten kaçınan Timothy, Elif'i üzmek, dikkatleri üzerine çekmek için bilerek kaybolmuştur. Esra inanmak isteyen gözlerle baktı Amerikalı'ya. Söyledikleri mantıklıydı. Kemal kazıyı terk etmezdi ama böyle bir çocukluk yapabilirdi. Eğer bir yere saklandıysa ortaya çıkana kadar beklemekten başka çareleri yoktu. Bakışları gökyüzüne kaydı, neredeyse güneş doğacaktı. O halde kazıya gidelim dedi Esra. Yarın da çalışamayacağız, bari bugünü boşa geçirmeyelim. Cipe binerken Amerikalıyla halafı uyarmadan edemedi. Eğer gelecek olursa ne olur beni arayın. Cep telefonum açık olacak. Yolda hep Kemal'i düşündü. Onun başına kötü bir iş gelmeyeceğini kendi kendine kanıtlamaya çalıştı. Timothy'nin varsayımı akla en yatkın olanıydı. Kemal'in amacı bir süre ortalıktan yok olarak belki de hala kendisini sevdiğini sandığı Elif'in ilgisini yeniden kazanmaktı. Böyle düşünüp rahatlamaya çalışmasına karşın zihninin derinliklerindeki o kuşkucu şeytan bir türlü susmuyor, tekinsiz sesiyle en olumsuz olasılıkları fısıldayıp duruyordu. Birden kendini Kemal'in öldürülmüş olabileceğini düşünürken buldu. Ama bu çok saçmaydı. İster Eşref'in sandığı gibi bu cinayetleri örgüt işlesin, ister Esra'nın tahmin ettiği gibi biri intikam almaya kalkışmış olsun, Kemal'i öldürmeleri için hiçbir neden yoktu.